İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Suat Koca. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Hocam bugün özel bir gün çünkü bizim bu yılki programlarımızın en sonuncusu ve sizinle beraberiz.
Çok teşekkür ederim.
Biz de size teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Biz yıl boyunca Kur'an kavramlarını özellikle işlemeye çalıştık. Çünkü istedik ki bunların arkasında yatan anlama biçimleri nedir? Biraz bunları paylaşalım dinleyicilerimizle. İşin biraz düşünsel boyutu, biraz felsefi boyutu. Ve çok iyi tepkiler aldık. Çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de bir program gerçekleştireceğiz. Öyle gözüküyor. O programda da daha çok pratik anlamlarını çalışacağız. Anlatmaya çalıştığımız kavramların. Bugün de böyle bir yani son program ama o kadar denk geldi ki değerlerle ilgili konuşacağız sizinle. Aslında başından beri hepsinde biz bunu aradık. Yani her konuştuğumuz şeyin arkasında Evet. Bu değerlerle ilgili yani biraz da herhalde felsefi bir kavram olmasından dolayı bizi etkileyen bir ifadesi var. Şimdi sizinle değerler hiyerarşisini konuşacağız ve hadis alanında değerler hiyerarşisini ifade ediyor diye daha önce sizinle bu konuyu konuşurken ben anladım ki önceliklerle ilgili yani Hazreti Peygamber'in daha çok neyi öne geçirdiğiyle ilgili bir anlama geliştirmemiz gerekiyor. İsterseniz sözü size bırakayım. Yani hadis rivayetinde değer hiyerarşisi dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Buradan bir girebilir miyiz meseleye?
Tabii ki. Değerler konusu aslında bu sahayla ilgilenen felsefe açısından çok problematik bir alan olmuştur ve değer kavramının tanımlanması başlı başına bir problemdir. Ama biz tabii ki konumuz bu değil ve değer dediğimiz zaman artık gündelik dilde anladığımız şeylerden daha farklı bir şey kastetmiyoruz. Yani iyi olduğunu düşündüğümüz, kötü olduğunu düşündüğümüz davranışlar var, sözler var ve bunlarla ilgili yargılarımız var. Bunlara değerler ve değer yargıları diyoruz. Aynı zamanda değerlerin yani kendisi kendi başına iyi kötü olabilen arzu ettiğimiz yapılmasını arzu ettiğimiz ya da yapılmamasını arzu ettiğimiz şeylerin kendi içindeki öncelik ve sonralıkları var. Değerler hiyerarşisi derken böyle aslında yalın bir gerçek bahsediyoruz. Yani felsefi bir fenomenden değil. Hangi durumda hangi öncelikleri yapmalıyız? Ya da hangi davranışları sonraya bırakmalıyız?
Bunlarla ilgili peygamberimizin bize öğütleri var bildiğim kadarıyla ve yani gelenek de bunun üzerine kurulu değil mi?
Kesinlikle.
Bildiğimiz öyle kavramlar var ki biz bunu hiç bu şekilde düşünmemişiz mesela. Ama şimdi belki dinleyicilerimiz onları da burada duyduklarında böyle bir öncelik sonralık veya hani daha öne çıkaracakları şeyler nelermiş bunlarla ilgili yeni bir anlama geliştirebilirler diye düşünüyorum. Bilmedikleri şeylerden bahsetmeyeceğiz.
Kesinlikle.
Evet.
Hadis rivayetlerinde çokça karşımıza çıkan bazı rivayetler vardır. Mesela Hazreti Peygamber'e ısrarla hangi davranışın en iyi davranış olduğu
mesela
sorulur.
Mesela bu. Bununla hep karşılaşırlar dinleyiciler. Evet.
Ve bu aslında Hazreti Peygamber zamanında da söz konusu olmuş. Ya yani insanlar sürekli hangi davranışı yaptığım zaman doğru yapmış olurum ya da hangi davranış en doğrudur, en iyidir, en üstündür. Bu faziletli amel olarak hadis rivayetlerine teknik olarak geçen şeyler böyledir. Hazreti Peygamber'e pek çok insan gelir ve en üstün amel, en üstün davranış nedir diye sorar. Hatta bazıları mesela iyi nedir? Yani değer dediğimiz şey nedir? Bir değerin iyi olduğunu nasıl anlarız? Bununla ilgili isterseniz buradan başlayalım. Bununla ilgili çok çarpıcı bir hadisimiz vardır. Hicretin 9. yılında Medine'ye diğer kabilelerden Müslümanlıklarını ifade etmek ve aynı zamanda Müslümanlığı öğrenmek için, İslamiyet'i öğrenmek için gelen heyetler vardı. Bu heyetlerden birisi, yanılmıyorsam adı Esedoğulları'ydı. 8-10 kişilik bir heyet bir gün Medine'de Hazreti Peygamber'in mescidine geldiler. Ve mescitte yaklaşık bir hafta 10 gün kaldılar. Bu süre içerisinde mescitte kalarak Müslümanların nasıl namaz kıldıklarını ve bir günlerini nasıl geçirdiklerini gözleyerek öğreniyorlardı. Yani Hazreti Peygamber onları böyle teorik bir eğitime tabi tutmuyordu. Fakat içlerinden birisi, adı Vabısa bin Mabetti, çok kafasına takılan bir soru vardı. Acaba iyilik nedir, kötülük nedir?
Bu biraz felsefi düşünüyormuş herhalde.
Evet. Yani aslında bir de öyle bir şey istiyor ki, her durumda Hazreti Peygamber'e soru sorması mümkün değil. Çünkü biraz kalacak ve dönecek kabilesinin yanına. Ve acaba bütün bir hayatı boyunca davranırken, yaşarken öyle bir ilke, öyle bir standart bulayım ki benim davranışlarımı tartsın. Benim davranışlarımın iyi ya da kötü olduğunu ona göre ben öğreneyim. Öyle zannediyorum ki bunu sahabeden başka insanlara da sordu ve bir cevap alamadı. Bir gün Hazreti Peygamber mescitte diğer arkadaşlarla birlikte otururken Vabısa'yı uzaktan gördü. Vabısa'yı çağırdı ve dedi ki ona, sormak istediğin soruyu ben mi sorayım yoksa sen mi söylersin dedi. Hazreti Peygamber'in de onun böyle bir sorunun peşinde olduğu muhtemelen kulağına gelmişti ve Vabısa'ya dedi ki, sen iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu merak ediyorsun. O zaman sana söyleyeyim dedi. İyilik, içinin rahat olduğu, bir şey yaptığında gönlüne sinen, kalbini tatmin eden, kalbinin mutmain olduğu şeydir. Yani bir davranışı yaptığında bu gerçekten senin içine siniyorsa, senin vicdanına, vicdanını rahatsız etmiyorsa, vicdanına uygunsa bu iyidir. Bir kötülük yaptığında o senin içini rahatsız ediyorsa, vicdanını rahatsız ediyorsa ve sen o yaptığın işin başkaları tarafından bilinmesini istemiyorsan, o zaman bu kötüdür. Ve bu gerçekten davranışlarımızın iyi ya da kötü olduğunu anlamamız konusunda, hangi davranışın iyi, hangi davranışın kötü olduğu konusunda bize çok evrensel bir standart veriyor.
Evet.
Vicdan bütün insanların içinde bir pusuladır. Her doğuştan her insanın içinde vardır. Ve eğer davranışlarımızı bu pusulaya göre ayarlayabilirsek, o zaman doğru yolda gitmiş olabiliriz. Ama bazı durumlar vardır ki bu pusula şaşar. Bu pusula yine insan kendi ön yargılarıyla, kendi yanlışlıklarıyla bazen şaşırtabilir.
Ve doğrusunun ne olduğunu inanmaya başlar ondan
çünkü
sonra.
Çünkü kötülük yapanların pek çoğu zamanla o kötülük onların vicdanlarını rahatsız etmemeye başlar.
Vicdanı ve kararmak dediğimiz şey böyle bir şey.
Ve Kur'an-ı Kerim'de ilginçtir. Vicdan kelimesi geçmez ama kalp kelimesi geçer ve kalbi kararanlardan bahseder.
Evet.
Kalbi katılaşanlardan bahseder. Bunlar vicdanlarının sesini duyamayacak kadar o sese kulaklarını kapatmış insanlardır.
Aslında onları hep rahatsız ediyor herhalde, değil mi? Yani bakın, ben ne güzel hemen ötekileştiriverdim. Yani bizden ayrı kimselerdir onlar. Biz öyle değilizdir. Getirdim ama neyse, dinleyicilerimiz anladılar herhalde bunu. Hepimiz öyleyiz. Yani zaman zaman kendi vicdanımızın sesini kısıyoruz. Zaman zaman çoğaltıyoruz. Radyonun sesini azaltır, çoğaltır gibi. Bu da bizim işte sizin söylediğiniz gibi biraz yani psikolojik herhalde ihtiyaçlarımızdan kaynaklanıyor. Duymak istemiyoruz bazen. Yani kötü bir şey yaparken de kötü bir şey yapıveriyoruz. Yani insanız sonuçta, eyvallah, orası da tamam ama neticede peygamberin bize vermiş olduğu standart ilke, değil mi?
Evet.
Yani dönüp dolaşıp gelmemiz gereken de yeri gösteriyor.
Kesinlikle.
Neticede diyor, sizin elinizde böyle bir ölçü var. Yani iyilik ve kötülük konusunda araştırmayı neredeyse noktalayacak bir şey olmuş Vabısa'ya verilen cevap. Hepimiz için geçerli.
Hatta onun devamında diyor ki Hazreti Peygamber, sana bu konuda bazı insanlar, mesela bir davranış var, siz o davranışın iyiliği ya da kötülüğü konusunda kararsız kalıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, diyelim ki, bu davranışı yapmak benim içime sinmiyor. Ama sizin danıştığınız bazı insanlar o davranışın aslında İyi olabileceğini, en azından kötü olmayacağını söyleyebilirler. Bu durumda önemli olan onların dediği değil, sizin içinizin söylediğidir diyor. Vicdanınızın sesidir diyor.
Eyvallah. Çünkü bu konuyla ilgili olarak da hani insanların özellikle bir takım dini ritüellerini de gerçekleştirirken veya gündelik hayatlarında da çok böyle basit, size mesela basit gibi gelen ama onların hayati olarak nitelendirdikleri soruları oluyor. Yani o soruya bakıyorsunuz, o kişinin hayatına bakıyorsunuz. Onunla ilgilenmek ve ona cevap vermek için o kadar çok şeyi bir araya getirip düşünmeniz ve konuşmanız gerekecek ki. Ama insanlar bilseler ki aslında o işin esasını, özünü, değil mi, aslını kendileri biliyorlar.
Evet.
Yani kendileri aslında farkındalar yani. Bir başkasının kendilerine ne söylediğinden daha ziyade kendilerinin kendilerine ne söylediğin biraz daha ön plana çıkarsalar. Öncelik böyle bir şey mi? Böyle de bir öncelik sayabilir
bu, evet,
miyiz?
Bu da bir şey
öncelik,
evet, yani
değil mi?
Bir konudaki hükmü önce kendi vicdanınız
önce
versin.
Kendi
sonra
vicdanınız.
Öteki insanlara da yine danışabiliriz.
Danışın.
Hatta bazen öyle olur ki kendi vicdanımıza danıştığımız halde içimiz rahat etmez.
Hı hı.
Hazreti Peygamber bir rivayette diyor ki, birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü, bir davranış yaptığımda onun iyi olduğunu ya da kötü olduğunu nasıl bilebilirim?
Hı hı.
O zaman ona şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Komşuna sor diyor.
Aa, çok güzel.
Komşun iyi yaptın derse iyidir, kötü yaptın derse kötüdür diyor. Şimdi vicdan olayı, mesela küçük çocuklar düşünün ya da yetişkin olma başındakiler. Yani vicdan herkesi her durumda her zaman mükemmel bir rehberlik görmeyebilir.
Hı hı.
Bazen gerçekten başkalarının rehberliğine ihtiyaç duyarız.
Hı hı.
Bu durumlarda bu da kıymetlidir ve onların sesine de kulak vermek gerekir.
Evet, çünkü bir arada yaşayan insanların birbirlerini tanımaları ve birbirlerine ayna tutmaları herhalde daha muhtemel, değil mi? Komşu,
evet,
demesi bana ilginç geldi.
Evet.
Yani yakınlıktan bahsediyor. En
evet,
yakınınızdakiler sizi daha iyi gözlemlerler demek, öyle anlıyorum ben. Peki bu öncelikler meselesine geri dönecek olursak, Peygamberimizin rivayetlerinden veya kültürde, gelenekte bu şekilde oluşmuş. Yani şundan önce şu veya nasılsa bunun kalıpları. Bize biraz onlardan örnek verir misiniz?
Bir davranışı biz aslında sadece her zaman iyiler ve iyilikler ve kötülükler arasında seçim yapmayız.
Hı hı.
Yani elbette temel seçimimiz, önümüzde bir iyiler vardır, iyilikler vardır, hı hı, bir de kötülükler vardır. Ve bizim temel yükümlülüğümüz bir insan olarak ve bir mümin olarak temel yükümlülüğümüz iyiliği seçmektir. Fakat iyiliği seçtiğimiz zaman işimiz bitmiyor. Hangi iyi seçeceğiz?
Hı. Yani biz iyilerin arasından,
evet,
seçme,
evet,
yaptığımızda bu öncelikler zaten gündeme geliyor,
kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle. Evet. Burada hemen İmam Gazali'nin bir sözünü hatırlayalım. İmam Gazali diyor ki, iyilikler arasında sıra düzenini terk etmek, yani iyilikler arasında yapacağımız seçim konusunda başarısız olursak bu da bir kötülüktür diyor.
Hmm.
Yani bu da, yani iyiliği seçmekte işimiz
anladım,
bitmiyor.
Anladım. Yani nelerin üzerine dedi bunu Gazali, tabii bilmiyoruz. Biraz somut örnekler,
tamam,
verirseniz
yine,
bize daha
yine
iyi anlayacağız.
İmam Gazali'nin İhya Ulumuddin adlı eserinden, o klasik eserinden,
hı-hı,
konuyu daha somut hale getirmek için bir
lütfen
örnek verelim. İhya'da şöyle bir olay anlatılır. Hazreti Zekeriya peygamber.
Zekeriya peygamber, evet.
Zekeriya peygamber tıpkı diğer peygamberler gibi elinin emeğiyle geçinen bir insandır. Ve Zekeriya peygamberin,
yani bir mesleği vardır,
kesinlikle
diyorsunuz.
Bir mesleği
diğer
var.
Diğer peygamberlerin de mesleği var. Evet.
Onun mesleğinin de marangozluk ve duvar ustalığı olduğu söylenir. Geçinmek için, yani peygamberlik başlı başına bir meslek değil, biliyorsunuz.
Bu çok ilginç. Yani bunu söylemeyi özellikle istedim, tekrar etmeyi. Peygamberlerin bir insan olarak, değil mi, hayatta,
evet,
var olduklarını biliyoruz ama yani sanki bir meslekten geçiniyorlarmış gibi kimsenin aklına gelmeyebilir. Peygamberliği
çok doğru, evet,
bir meslek olarak görüyor olabilirler. Aslında hiç öyle bir şey yok.
Evet. Yani aylıklı bir meslek değil yani.
Yani maaş falan almıyorlar ondan.
Evet, özellikle Kur'an-ı Kerim'de de hep ifade edilir. Yani
değil mi, bunun karşılığında bir ücret yok size
kesinlikle
diye.
Kesinlikle. Hepsi çalışıyordu ve Davut peygamberin mesela demirci olduğuyla ilgili çok pek çok kıssa vardır. Zekeriya peygamber de böyle birisi, marangoz ve duvar ustası. Bir gün bir topluluğun duvarını inşa etmek üzere bir iş alıyor. Gündelikçi işçi olarak o topluluğun çamurdan duvarını inşa etmeye çalışıyor. Bu işte uğraşırken o duvarın sahibi olan insanlar Zekeriya peygambere yemek getiriyorlar. Muhtemelen bir öğlen vakti yemek getiriyorlar. Ve Zekeriya peygamber tam yemeye başlarken o sırada onun yanına bir grup insan geliyor. Tanıdığı insanlar. Zekeriya peygamber aynı zamanda çok cömert bir insan. Çok misafirperver bir insan. Fakat o sırada yemek yerken yanına gelen insanları yemeğe buyur etmiyor. İnsanlar onun cömertliğini, misafirperverliğini bildikleri için şaşırıyorlar bu tutumuna. Ve Zekeriya peygamber de yemeğini bitirdikten sonra onlara şu cevap veriyor. Ben bazı insanlar için ücret karşılığında çalışıyorum ve onlar bana işlerini yaparken güçlü olmam için yemek verdiler. Eğer ek yemeğimi sizler de benimle yeseydiniz, bu yemek ne size yetecekti ne de bana yetecekti. Ve ben de bu insanların işini yaparken, yani karşılığında bir şeyler aldığım bu insanların işini yaparken zayıf düşecektim diyor.
Evet.
Bu olaydan sonra İmam Gazali naklettiği bu hadiseden sonra şu değerlendirmeyi yapıyor. Basiretli kişi işte böyle Allah'ın nuruyla olayların iç yüzüne bakar. Zekeriya peygamberin güçten düşmesi farzda noksanlıktır. Yani bir ücret mukabilinde birisinin işini yapıyorsanız, ona taahhüt ettiyseniz, bunu yapmayı taahhüt ettiyseniz, bunu yapmanız artık sizin için bir yükümlülüktür, bir
farzdır,
vecibedir,
yani
farzdır.
Yeah.
Pekala, o insanları Zekeriya peygamberin yemeğe çağırmayı terk etmesi nedir? Bu fazilette bir noksanlıktır diyor. Çağırsaydı çok yüce bir ahlaki bir erdemde bulunmuş olacaktı. Çağırmadı ama çağırmayarak sadece nafile bir konuda, fazilet sayılabilecek bir konuda eksikliğe düştü. Dolayısıyla farzlar dururken nafileler yapılmaz. Farzların yanında nafilelerin bir hükmü yoktur. Hayatımızda bize düşen, mutlaka bizim yapmamız gereken bir takım yükümlülükler vardır, değerler vardır. Bir de bizim yapsak da olur, yapmasak da olur diyebileceğimiz türden değerlerimiz, görevlerimiz vardır. Biz eğer ikinci türden olan görevlerimizi, yani seçimlik olan, yapsak da olur, yapmasak da olur türünden değerlerimizi yapar da asıl görevlerimizi ihmal edersek, bu durumda İslam ahlakçıları bu durum için bir tanım geliştiriyorlar, bir terim geliştiriyorlar. Böyle bir insan aldanmıştır diyorlar.
Eyvah.
Evet. Bizim İslam ahlak literatürümüzde böyle kitaplarımız var. Aldanma kitabı. Aa. İmam Gazali'nin çok ilginçtir. Yine bu konuya çok önem vermiştir kendisi. Kitabının birisinin adı bu. Aldananlar.
Şimdi bu aldananların özelliklerini herhalde biraz bize anlatacaksınız. Bana öyle geliyor. Yani neler yapıyorlar aldanmış, evet, olanlar. Belki biraz onlardan konuşacağız. Oraya geçmeden bir ara özet hemen. Çünkü ondan sonra program bitecek. Yani ben şunu anlamaya çalışıyorum. Bu farzdan noksanlık olmasın da, hani nafileden veya faziletli olan şeyden noksanlık olsun demek yine bile bir yanlış anlamaya müsait bir şey midir hocam? Yani bunu da yine dinleyicilerimizle paylaşalım mı? Bunu sadece öncelikler meselesini daha iyi anlatabilmek için bu şekilde söylüyoruz, değil mi?
Evet.
Yani asıl yapılması gereken şeyleri ön plana çıkarabilmek adına, ama diğerleriyle birlikte bir arada yapabilmek eğer mümkünse, herhalde onların hepsini yine bir arada, kesinlikle, yapmayı düşünmek zorundayız. Ama hayat bazen insanı öyle noktalarda imtihan ediyor ki, bir tane bir şey yapacaksınız ama tam yapacaksınız. O da sizin yapmanız gereken, evet, şey olacak.
Kesinlikle. Burada bu değerler kategorisini tekrar hatırlayalım. Hı hı. Şimdi bir batılı araştırmacı diyor ki, İslam'daki insanın davranışlarıyla ilgili değer sınıflaması batıdakinden çok daha iyidir diyor. Batıda değerler iyiler ve kötüler diye iki ayrıdır. İyi değerler, kötü değerler. Hı hı. Ama İslam bu değer kategorisini beşe çıkartmıştır diyor. Ve bu bizim fıkıh literatürümüzde, hı hı, ahkam-ı hamse diye bilinir. Hı hı. Yani beş hüküm kategorisi.
Beş hüküm kategorisi.
Bunlar
bunları
nedir?
Biz biliyoruz. Evet.
Birincisi farzlar. Yani yapılması zorunlu olan şeyler.
Olanlar.
İkincisi yapılması güzel olan, teşvik edilen ama yapılmadığı durumda yükümlü için bir sakınca oluşturmayan şeyler. Müstehaplar, hı hı, ve menduplar böyledir. Hı hı. Bu ikisi iki ayrı değer kategorisi, iyilerin. Hı hı. Bunun dışında bir de kötülerin kategorisi var. Kesinlikle yapılmaması gereken şeyler, hı hı, bunlara haram diyoruz. Hı hı. Bir de yine tasvip edilmeyen, uygun görülmeyen, hoş, hı hı, görülmeyen şeyler var. Bu da mekruh kategorisi. Hı hı. Bu dört kategorinin ortasında bir yerde de, hı hı, mübahlar var. Nötr kategori. Yani, hı hı, ne iyi ne kötü.
Ne iyi ne kötü.
Bu kategorizasyona dikkat etmek gerekir. Yani özetle söylemek istediğimiz bu. Hı hı. Tabii insanların bu kategorilere dikkat etmeme nedeni çok evrensel bir şey. Yani insanlık tarihi boyunca insanlar bu değerlerin sıralaması konusunda daima bir hata içinde olmuşlar ve dinler daima onları bu konuda uyarmışlardır.
Evet, biraz
bu
konuda neyle aldanmışız, azıcık onlarla ilgili değil mi? Başka peygamberlerin de sözleri var, sadece evet, bizim peygamberimizin değil.
Bakın, bu konuda Hazreti İsa'nın dilinden aktarılan İncil'de bazı ifadeler vardır. Mesela diyor ki İncil'deki bir ayette, sizler diyor ey kör kılavuzlar, bir yandan küçük bir sineği süzer ayırır ama diğer yandan deveyi yutarsınız.
Eyvah.
Yani bazıları vardır ki küçük kötülüklerden deveyi kaçınır.
Deveyi hamuduyla götürmek derler evet. Ya bu demek bu tam, ki oradan evet, geliyormuş.
Yani bazıları vardır küçük kötülüklerden kaçınır ama kötülüğün çok büyüğünü yaparlar.
Çok büyüğünü yaparlar.
Ya da bakın bu şey de iman, ibadet ve ahlak ilişkisi de bununla ilişkilidir. Yine Hazreti İsa kendi dönemindeki dindarlara bir eleştiri yöneltiyor. Ferisiler isimli bir mezhep var. O gruba diyor ki sizler ikiyüzlüsünüz. Siz nanenin, anasonun ve kimyonun ondalığını, yani onlara düşen zekat, öşür gibi vermeniz gereken şeyleri verirsiniz ama kutsal yasanın daha önemli yerleri olan adalet, merhamet ve sadakati ihmal edersiniz. Ve sonraki cümlesi şu, bu çok güzel. Ondalık vermeyi ihmal etmeden, yani siz onları öşür olarak vereceksiniz, onları ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Yani sizin dinin ibadetlerle ilgili biçimsel ritüellerini yerine getirirken bunları getirmeniz zaten gerekiyor. Ama aynı zamanda adalet gibi, merhamet gibi, sadakat gibi değerleri de asla bırakmamalısınız. Bu da bir yanılgı, bu da bir aldanma. Yani insanların ibadetlerle yetinip ahlaktan yüz çevirmeleri ya da ahlaki davranışlarla yetinip ibadetlerle ilgili esaslardan uzak durmaları. Bu da bir aldanma. Bu aldanmayla ilgili İmam Gazali'nin çok önemli bir önemli tespitleri var. Aslında İmam Gazali kendisinden önce yaşamış Haris el-Muhasibi isminde bir mutasavvıfımız var. Hicri 3. asırda yaşamıştır. Bu düşüncelerini genellikle ondan almıştır, ondan ödünç almıştır. Mesela diyor ki bu Haris el-Muhasibi ismindeki tasavvufçumuz, aynı zamanda onu sadece mutasavvuf olarak nitelendirmeyelim, bir ahlakçı da sayılır. Mesela bir insan düşünün diyor, bu insan hacca gitmek istiyor. Hacca gidecek imkanı da var. Fakat o kimsenin annesi babası varsa, annesi babası geçinecek imkana sahip değilse, o gittiğinde annesi babasına bakacak birileri yoksa, böyle bir durumda bu kişi üzerine düşeni yapar, hacca gitmek yerine onların geçimleri için gerekli harcama yapmayı tercih ederdi.
İşte bu kadar. Yani ikisi de farz değil mi?
Evet.
Farzlar arasında bir tercihte bulunuyor, bir öncelikte bulunuyor. Evet. Yani din açısından düşündüğümüzde aslında ilkesel olarak hiçbir boşluk yok.
Kesinlikle.
Yani insan hayatına uygunluk açısından düşündüğümüzde gerçekten her şey çok güzel tanzim edilmiş. Yani bunu değerlendirmek açısından söylemiyorum. Tabii ki hadsizlik olur bu ama uygunluk açısından, yaşama uygunluk açısından bunu zaten böyle görüyoruz. Ama işte o sizin söylediğiniz o biraz hani vicdan var ya, vicdan.
Evet.
Onunla ilgili herhalde daha çok düşünmeye ve kendimizi iyilik duruşuna sahip olmaya davet etmemiz gerekiyor. Yani o iyiliği, değeri, hangisinin daha değerli olduğunu içimize sorma. Dolayısıyla içimizi sürekli iyi şeylerle besleyerek, iyilik yaparak imanımızı artırmaya gayret ederek belki bu noktada belki daha da iyi Müslümanlar oluruz diye en azından dua edelim, öyle bitirelim.
Amin.
Hocam,
evet,
değil mi?
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Suat Koca idi. Sevgili dinleyiciler, biz sizleri 2016 yılında da İlahi Nizam ve İnsan programını dinlemeye şimdiden davet ediyoruz ve size çok güzel bir yeni yıl diliyoruz. İyi günler.
İlahi Nizam ve İnsan.